Ayrım 11, sayfa 122. 5. bölüm. Tanrıların ara oyunu. Homeros'un tüm kahramanları zaferin ya da yenilginin silahların takdirine bağlı olduğunu sanırlar. Oysa kahramanların savaşı insan kaderini belirlemek için onların başlarının üzerinden haykıran tanrıların sürdürdüğü savaşın bir yansımasıdır sadece. Fakat tanrılar da savaşlarının, huzurun ve huzursuzluğun kaynağı olan en yüce olanın bağrında çoktan sonuçlanan savaşın yansıması olduğunu bilmezler. Doktor Johannes Lepsius arabacıya daha hızlı sürmesini söyleyerek Pera'nın bahçeli evlerini İstanbul'a bağlayan büyük köprüye tam varmıştı ki otomatik zil sinyali harekete geçti, bariyer aşağıya indi. Köprü canlı bir varlıkmış gibi titremeye başladı. Sonunda derinden derine inleyerek ortadan ikiye ayrıldı. Şimdi her iki yakada da köprünün demir iskeleli kısımları altın boynuzun en iç limanına savaş gemilerinden birini bırakmak için yukarıya doğru süzülüyor. Almanca ve yüksek sesle "Bu gerçekten korkunç" diyen Lepsius sanki mücadeleden vazgeçmiş gibi arabanın lime lime olmuş koltuğuna gömülüyor. Fakat bir saniye sonra aniden arabadan atlayıp arabacının eline kuruşları saymadan tutuşturarak koşmaya başlıyor. Birkaç küçük kayıkla küçük teknelerin yolcu bekledikleri rıhtıma açılan merdivenleri koşarak inerken meyve kabuklarından birine basıp düşme tehlikesi geçiriyor. Fazla seçeneği yok. Sadece iki yaşlı mıymıntı kayıkçı kayıklarının içinde düş kurmaktalar. Para kazanmak için pek hevesli göründükleri de söylenemez. Johannes Lepsius kayıklardan birine atlayıp ümitsiz bir ifadeyle İstanbul tarafını işaret ediyor. Verilen saatte Ser Askerhiyat'ta olmak için 6 dakikası var. Kayıkçı küreklere iyice asılsa bile sadece denizi geçmek için 10 dakika gerekli. Karşı rıhtımda, sabırsız adamın hesabı böyle, mutlaka birkaç araba bekliyordur. Demek ki bakanlığa kadar da 5 dakika sürer. Eğer her şey yolunda giderse 15 dakikadan 6 dakikayı çıkarırsak kalır 9 dakika. 9 dakika gecikme. Çok can sıkıcı, yine de daha kötüsü olabilir. Elbette her şey kötü gidiyor. Kayığını Venedikliler gibi aheste süren kayıkçıyı ağırbaşlı sükûnetinden ne bağırıp çağırma ne de yalvarma çıkarabiliyor. Kayık salınıyor ama bir türlü ilerlediği yok. Akıntı efendi, deniz içeriye geliyor diyor helak olmuştur. Karşısında aciz kaldığı kaderi işaret ederek. Üstelik bir balıkçı teknesi de tam burunlarının ucundan geçiyor. Bu da 2 dakika daha gecikme demek. Sadece denizde sallanıp duran bir insanın yaşayabileceği boğucu bir baygınlıkla kendi içine kapanıyor Alman. Yalnızca bu bir saat için yolculuğun tüm yorgunluğunu göze almış, kalkıp Potsdam'dan İstanbul'a gelmiş, burada gün be gün sadece Alman konsolosluğunu değil, tarafsız bütün devletlerin temsilcilerini ablukaya almıştı. Yalnızca bu bir saat için ülkenin iç kesimlerinden gelen Almanya da Amerikalıları ziyaret ederek ayrıntıları toplamak için el açmıştı. Yalnızca bu bir saat için Amerikan Bible House şirketinin bürosunda günlerce oturmuş, çeşitli tarikatlardan insanlarla görüşmüş, muhbirlere yakalanmamak için iyi düşünülmüş dolambaçlı yolları izleyerek Ermeni dostlarla gizli odalarda buluşmuştu. Bütün bunları bu büyük karşılaşmada donanımlı olmak için yapmıştı. Oysa şimdi kader oyun oynuyor ona, söylenen saatte orada olması mümkün değil. Neredeyse şeytanın estirdiği karşı rüzgarlara inanası geliyor insanın. Alman askeri misyonundaki iyi yürekli deniz binbaşısı bu görüşmeyi sağlamak için ne kadar uğraşmıştı. 3 kez randevu verilmiş, 3'ünde de son anda iptal edilmişti. Enver Paşa Osmanlı İmparatorluğu'nun savaş tanrısı Doktor Johannes Lepsius gibi önemsiz bir düşmanla fazla uğraşmaz. İşte 10 dakika geçti bile. Enver şu mızmız Alman'ı içeriye almama emrini vermiştir çoktan. Oyun kaybedildi. Kaybedilirse kaybedilsin. Kendi halkım ölüm kalım mücadelesi veriyor. Elinde terazi taşıyan kara süvari benim halkımın da üzerinde. Bana ne Ermenilerden? Johannes Lepsius bu yalancı sakinleşme çabasını boş, kısa bir inlemeyle karşıladı. Hayır, Ermeniler onu çok ilgilendiriyor. Yüreğini acımasızca sorgulayacak olursa buna günahkarlık ve delilik dense de kendi halkından daha fazla hatta. Abdülhamit zamanından bu yana 96 katliamlarından, ülkenin iç kesimlerine yaptığı ilk yolculuktan, misyon çalışmalarına başlamasından bu yana bu bedbaht insanların temsilcisi olarak hissediyor kendisini. Onun bu dünyadaki görevi Ermeniler ve hemen bazılarının yüzü geliyor gözünün önüne. Kocaman Ermeni gözleriyle bakıyorlar Lepsius'a. Sadece bardağı sonuna kadar boşaltmak zorunda kalanların böyle gözleri vardır. İsa çarmıha gerildiğinde gözleri böyleydi mutlaka. Lepsius'un Ermenileri bu kadar çok sevmesinin nedeni bu belki de. Osmanlı Ermenilerinin başpapazı olan Patriğin gözlerini bir saat önce görmüştü. Daha doğrusu Monsignor Save'nin umutsuzca yanan gözlerinden sık sık kaçırmıştı bakışlarını. Gecikmesinin nedeni de bu ziyaret. Üstünü değiştirmek için yeniden Pera'ya tokatlayan oteline dönmesi çılgınlıktı. Evet, Patriği Protestan din adamına uygun siyah uzun giysi içinde ziyaret etmesi gerekiyordu. Oysa Enver'i ziyaretinde bu sıfatını kesinlikle öne çıkarmak istememişti. Her türlü törensel imadan kaçınmayı amaçlıyordu. Hasmı olan iddiatçıları tanırdı. Gri takım, kayıtsız ses tonu, kendinden emin davranış, dayanılmakta olan güçleri ima etmek, işte bu gözü kara insanlarla muhatap olurken izlenecek doğru çizgi buydu. Gecikmenin suçu gri takım elbisedeydi işte. Patriğin yanında bu kadar oyalanmadan birkaç dakika sonra veda etmeliydi. Ne yazık ki hedefine ulaşmada titizlik hiçbir zaman güçlü yanı olmamıştı onun. Abdülhamit dönemindeki katliamlardan sonra Ermenilere dönük sosyal yardım çalışmasını akılcı politikadan çok coşkuyla ve kapıların üstüne yürümesiyle başarmıştı. Ara sıra hala Ölüler Dansı, Ebedi Yahudi, John Bull ve benzerleri gibi şiirin gençlik günahına düşkünlük göstermesi boşuna değil. Doğaçlama yaşanılan ana bağlı kalmak, o böyleydi işte, biliyor bunu. O nedenle bugün etkileyici Patrik'ten ayrılamadı bir türlü. Bir saat sonra Enver'in karşısında olacaksınız. Monsignor Save'nin sesinde uykusuz geçirilen geceler zincirini fark ediyordu insan. Adamın sesi halkıyla birlikte ölüyordu adeta. Enver'in karşısında olacaksınız, Tanrı sizi korusun. Fakat sizin de elde edebileceğiniz bir şey yok. Ben bu kadar umutsuz değilim Monsignor diye teselli etmeye çalıştı Lepsius. Canından bezmişlik ifade eden acılı bir el işaretiyle susturdu Almanı Patrik. Bugün öğrendiğimize göre Zeytun, Antep, Maraş gibi kentlerden sonra Doğu Anadolu vilayetleri de sürgün kapsamına alınmış. Küçük Asya'nın batısı dışında şu ana kadar sadece Halep ve İskenderun kıyı şeridi kapsam dışında kaldı. Siz sürgünün daha sert ve uzun süreli bir işkenceyle ölüm olduğunu herkesten iyi bilirsiniz. Zeytun halkından hayatta kalan kimsenin olmadığı söyleniyor. Patriğin gözleri Lepsius'a her türlü itirazı yasaklamıştı. İmkansız olanı bir yana bırakın, kendinizi mümkün olanda yoğunlaştırın. Gerçi inanmıyorum ama Halep ve kıyı şeridi için erteleme sağlamayı başarabilirsiniz belki. Bizim için her geçen gün kazanımdır. Alman kamuoyuna ve tarafınızdan bilgilendirilecek basına dayayın sırtınızı. Her şeyden önce sakın ahlak dersi vermeye kalkışmayın. Böyle bir şey o adamı alaycı bir tavra itmekten başka işe yaramaz. Politik gerçeklerin dışına çıkmayın. Ekonomiyle tehdit eden hemen etkisini gösterir. Ve şimdi soylu çabalarınız için sizi kutsuyorum sevgili oğlum. Başını eğen Lepsius'un göğsüne kocaman bir haç çizdi Patrik. Oysa şimdi altın boynuzun dalgaları üzerinde sürüklenen hantal bir kayıkta oturuyor hala. Kayıkçı nihayet kürekleri kayıtsızca suya bırakıyor. Rıhtıma yanaşıyorlar. 20 dakikadan fazla zaman geçmiş. Johannes Lepsius ilk bakışta ortada tek bir araba bulunmadığını görüyor. Yüzünü çarpıtarak gülüyor kendi kendine. Çünkü bu seçilmiş bir dizi incelikli engelin ardında rastlantıdan daha fazla bir şeyler yatıyor olmalı. Karşıt güçler herhangi bir engele rastlamadan yürümesi gereken Ermeni davasına karıştığı için ayağını kaydırıyorlar. Araba aramaktan vazgeçiyor. Uzun boylu, yaşlı ve dikkat çekici olmasına rağmen koşmaya başlıyor. Yine de yol alması mümkün değil. Eski İstanbul'un meydan ve sokakları bayram yapan muazzam kalabalıklarla dolu. Bayraklarla donatılmış evlerin altından, rengarenk süslenmiş kahve ve dükkanların önünden, fesli ya da tarbuşlu binlerce fanatik yüz bağırıp çağırarak geçiyor. Ne oldu acaba? Müttefikler Çanakkale boğazından sürülüp çıkarıldı mı yoksa? Lepsius geceleri çokça duyduğu top ateşini düşünüyor. İngiliz donanmasının ağır atışları İstanbul'a akını pompalıyor. Sonra bugün Jön Türk devriminin herhangi bir yıl dönümünün kutlandığını anımsıyor. Belki de komitenin mutlak iktidarı ele geçirmek için politik asımlarını cinayetle ortadan kaldırdığı günün anısına yapılan kutlamadır bu. Ne kutlanıyor olursa olsun kalabalıklar kıyameti koparıp haykırıyor. Dükkanlardan birinin önünde yoğun kalabalık var. Genç erkekler kendilerine sunulan omuzların üstüne çıkarak pervaza tırmanıyorlar, bir dakika sonra dükkanın büyük tabelası gümbürtüyle yere düşüyor. İnsan yığını içinde kalmış olan Lepsius yanındaki fessiz adama neler olduğunu soruyor. Yabancı tabelalara izin yokmuş artık. Türkiye Türklerindir. Yol işaretleri, cadde ve dükkan adları artık Türkçe olacak. Adam büyük ihtimalle Yunanlı ya da Levanten kötü kötü gülüyor. Fakat bu kez müttefiklerine zarar verdiler. Alman dükkanıydı bu. Durdurulmuş tramvay vagonları arka arkaya uzun sıralar halinde yığılmış. Aslında ne zaman oraya varabileceğimin hiç önemi yok diye düşünüyor Lepsius. Dava zaten kaybedildi. Fakat yine de hamle yapıp kalabalığı kabaca itekleyerek yol açıyor kendisine. Bir sokak daha, sonra meydan karşısına çıkacak. Büyük ser askeriyat binası 2. Mahmud'un yaptırdığı kule yükseliyor. Artık fazla acele etmiyor protestan papazı. Arslan inine soluk soluğa girmemesi için yavaş yürümeli. Bitmez tükenmez merdivenler ve uzun koridorlardan yorulmuş olarak Harbiye Nazırlığı kalemine kartını verdiğinde son derece nazik şık emir subayı ekselansları Enver Paşa'nın daha fazla beklemesi mümkün olmadığı için çok üzüldüğünü fakat Bay Lepsius'un kendisini Dahiliye Nazırlığı sarayında ziyaretiyle onurlandırmasını beklediğini bildiriyor. Johannes şimdi eskisinden daha uzun bir yolu kat etmek zorunda. Fakat bu kez büyü bozuldu. Cinler farklı davranıyorlar artık. Adeta her şey rahat etmesi için ayarlanmış. Kapının önünde biraz önce boşalmış bir araba bekliyor. Kalabalık yerlere girmemek için özen gösteren arabacı rahat bir yolculuk olması için elinden geleni yapıyor. Mücadeleci adam inanılmayacak kadar kısa sürede tamamen dinlenmiş ve kendisinin de anlam veremediği güven duygusuyla dolu olarak nazırlığın eski döşemeleri üstünde sert adımlarla yürümek için sarayın sessiz dünyasına dalıyor hemen. Kendisi bekleniyor. Daha kartını çıkarmadan soruyor memur. Doktor Lepsius? Hayra alamet. Yine merdivenler ve upuzun koridor. Fakat bu kez iyi sezgilerle dolu olarak uçar gibi yürüdüğüne inanıyor. Sessiz Dahiliye Nazırlığı Talat Bey'in kalesi üzerinde hoş, düşsel bir etki bırakıyor. Kabarıp duran perdelerle birbirinden ayrılmış kapısız odalar neredeyse masalsı bir görünüm veriyorlar. Bu ise nedenini bilmediği bir olumluluk işareti olarak rahatlatıyor Lepsius'u. Koridorun sonundaki özel bir bölüme götürülüyor. Burası Enver Paşa'nın Dahiliye Nazırlığındaki ana karargahı. Ermenilerin kaderi üzerine zarlar hiç kuşku yok ki burada bu iki odada atıldı. Odalardan biri büyük belli ki bekleme oturma salonu olarak kullanılıyor. Hemen yanındaki küçük odada ise boş bir yazı masası var. Odanın kapısındaki perde açılmış olduğu için Lepsius'un gözleri yazı masasının üzerinde duvarda asılı üç resme kayıyor. Sağda Napolyon, solda Büyük Frederick, ortada ise bir Türk generali kuşkusuz Enver Paşa, yeni savaş tanrısı. Bekleyen adam pencerenin kenarına oturuyor. Kelebek gözlüklerinin üzerinden bakımsız ama yine de güzelliğini yitirmemiş olan manzarayı süzüyor. Fıstık çamları arasındaki çökmüş kubbelere bakıyor. Ötede birer oyuncak gibi yol alan küçük vapurları ile İstanbul Boğazı. Protestan papazının uzaklara yönelmiş mavi miyop bakışları, yumuşak kır küçük sakalının içinde fark edilen çocuksu ağzı, acele ve sıkıntının yol açtığı kırmızılı hala yitirmemiş gergin yanakları, kendisine karşı acımasız olan ıstırap ve coşkunun ifadesi. Bakır ibrik içinde kahve getiriyor hizmetçi. Arka arkaya 3-4 fincan içiyor Lepsius. Kahveyle kendisine avans sağlanmış oldu, sinirleri yatışıyor. Damarları kanını daha büyük bir canlılıkla taşıyor beynine. Enver Paşa içeri girdiğinde Lepsius son fincanını yeni bitirmişti. Daha Berlin'deyken Enver Paşa'yı iyice tarif ettirmesine rağmen bu Osmanlı Mars'ının insanların yaşamı ve ölümü üzerine söz sahibi olan dünyadaki 7 ya da 9 kişiden biri olan bu adamın boyunun kısalığı ve gösterişsizliği çok şaşırtmıştı Johannes Lepsius'u. Napolyon ve Frederick'in resimlerinin anlamı açıktı. Bunlar 1.60 boyunda kahramanlardı. Boylarının kısalığına rağmen başarılı olmuş dahi büyüklük budalaları. Lepsius Enver Paşa'nın yüksek topuklu ayakkabılar giydiğine ilişkin bahse girebilirdi. Başından çıkarmadığı astragan başlık nizamnamelerde gösterilenden daha yüksek. Altın şeritlerle süslü mareşal, daha doğrusu fantazi üniforması bele mükemmel biçimde oturtulmuş. Dik ve dar kalıbıyla boyu uzun gösteriyor. Işıldayan iki sıra madalya ile birlikte üniforma Enver Paşa'ya biraz havai gençlik, biraz narin yüreklilik havası veriyor. Çingene baronu diye geçiriyor aklından Lepsius. Yüreği giderek daha hızlı atarken uzakta kalan gençlik günlerinden hızlı bir valsi anımsıyor. Buna ve daha çoğunu yapabilirim. Namusum üzerine yemin ederim. Ama göz kamaştırıcı üniforma karşısında aklına gelen bu sözler genç generalin varlığı ve görünümü ile tamamen çelişki halinde. Enver Paşa mahcup, hatta bazen ürkek bir yüz ifadesine sahip. Göz kapaklarını bir genç kız edasıyla indirip kaldırıyor. Dar kalçaları düşük omuzlarıyla son derece kibar ve zarif hareketli. Onun yanında kendisini kaba hissediyor Lepsius. Düşmanın ilk saldırısı ziyaretçide uyandırmayı becerdiği dansçı görünüşüyle yarattığı ani sempatiden ibaret. Selamlaşmadan sonra Lepsius'u yandaki küçük odaya çağıracağı yerde oturmasını rica ediyor ve hemen toplantı masasından bir sandalye çekip kendisi için elverişsiz olan ışığa dikkat etmeksizin pencerenin yanına oturuyor. Johannes Lepsius konuşmaya generalin bir Alman bayan hayranının selamını ileterek başlıyor. Savaş programını böyle hazırlamıştı. Mahcup cazibesiyle gülümseyen Enver Paşa, görünümündeki uyumu ses olarak da vurgulayan hoş tenor sesiyle ve oldukça iyi bir Almanca ile yanıtlıyor. Almanlara çok saygı duyarım. Dünyanın en ilginç halkı kuşkusuz Almanlardır. Bugünkü savaşta da olağanüstü başarılar sağlıyorlar. Şahsen ben burada bir Alman beyefendiyle görüşmekten her defasında mutlu oluyorum. Papaz Lepsius, Enver Paşa'nın eskiden komite içinde Fransız yanlısı olduğunu, belki hala gizlice Fransa'yı tutuyordur, müttefiklerin saflarında değil de Almanların saflarında savaşa katılmaya uzun süre direndiğini çok iyi biliyor. Fakat şu an bu sorun önemsiz olduğundan dikkatli biçimde seçtiği nezaket sözcükleriyle sürdürüyor konuşmasını. Ekselans Almanya'da çok sayıda sadık hayrana sahipler. Sizden dünyayı ayağa kaldıran başarılar bekleniyor. Enver göz kapaklarını kaldırıyor. Böyle övücü sözlerde gizlenen taleplere karşı kendisini yorgun bir halde savunduğu izlenimini veren küçük bir el hareketi. Beni nasıl köşeye sıkıştıracaksın bakalım dostum anlamına gelen suskunluk. Lepsius başını bir şeyler duymak istermiş gibi boğaz trafiğinin düdük ve zil sesleri dışında hiçbir sesin ulaşmadığı pencereye çeviriyor. Burada İstanbul'da hava gördüğüm kadarıyla çok coşkulu. Özellikle bugün gösterişli bir hareketlilik var. General hoş ama artık kayıtsızlaşmış sesiyle yurtsever bildirilerde rastlanan bir cümlede karar kılıyor. Savaş zor, ancak halkımız kendisine düşen görevin bilincinde. Alman'ın ilk çıkış hareketi. Ülkenin iç kesimlerinde de durum aynı mı Ekselans? Enver hoşnutlukla en uzak noktalara bakıyor. Elbette, ülkenin içlerinde de büyük işler gerçekleştiriyoruz. Ekselans, bu büyük işlerden tamamen haberdarım. Harbiye nazırı hafif bir şaşkınlık içinde yanlış anlıyor söyleneni. Dev bir imparatorluğun birinci adamı olarak son derece çocuksu bir yüz rengi var. Kafkasya cephesinde durum giderek düzeliyor. Cemal ile yurttaşınız Kreis'in Güney ordusu üzerine konuşmak için elbette henüz erken. Çok sevindireceksen az. Fakat ben ülkenin iç kısımları derken savaş bölgesini değil, barış içinde olan vilayetleri kastettim. Bir devlet savaş içindeyken bütün vilayetler az ya da çok savaş bölgesidir. Bu cümle hafif bir vurguyla söyleniyor. Böylece ilk ileri karakol çarpışması papazın zararına oldu. Artık cepheden saldırıya geçmek zorunda. Ekselans, belki buraya kendi inisiyatifimle değil Alman Orient şirketinin başkanı olarak geldiğimi ve bu şirkete rapor vereceğimi biliyordur. Enver'in şaşkın göz kırpışı. Orient şirketi de neyin nesi? Dışişleri, evet, bizzat İmparatorluk Şansölyesi misyonuma içten ilgi gösteriyorlar. Geri döndükten sonra milletvekilleriyle Alman basınını bilgilendirmek için Ermeni sorunu üzerine Reichstag'da bir konuşma yapacağım. Görgülü bir sabırla yere bakarak konuğunu dinleyen Enver Paşa, Ermeni sorunu sözcükleri geçince başını kaldırıyor. Yüz ifadesini bir an için ciddi insanları durmadan aynı saçmalıklarıyla rahatsız eden terbiyesiz bir çocuğun hoşnutsuzluğu gölgeliyor. Fakat hemen yine her şey yolunda. Oysa Lepsius'un kalbi şu an bile duracak gibi çarpıyor. Size içinde bulunduğum sıkıntı nedeniyle başvuruyorum Ekselans. Çünkü sizin gibi bir askerin, bir kahramanın tarih önünde adını lekeleyecek bir şey yapmayacağından eminim. Biliyorum Bay Lepsius diye söze başlıyor Enver Paşa en iyicil anlayışlılığıyla. Buraya malum soruna ilişkin açıklama istemek için geldiniz. Bu amaçla görüşmek istediniz. Binlerce önemli mesele beni beklediği halde size zaman ayırmaya ve istediğiniz bilgiyi vermeye hazırım. Lepsius bu fenakarlığa derin minnet duygularını ifade eden bir hareketle karşılık veriyor. Hükümet olduğumuzdan bu yana, diyor general, Ermeni milleti her türlü kolaylığa ve mutlak adalete mazhar olmuştur. Eski anlaşmalar hala mevcut. Sizin Ermeni dostlarınız devrimimizi şiddetle onayladılar. Bize bağlı kalacaklarına dair her türlü yemini ettiler. Sonra da yeminlerini bir gece içinde bozdular. Osmanlı milleti, milletimiz tehlikede olmadığı müddetçe göz yumduk buna. Devleti Osmani'de yaşıyoruz herhalde, öyle değil mi? Ama savaş patlak verdikten sonra ihanet, yıkıcı davranışlar artınca, asker kaçaklığı egemen olmaya, açık isyanlar yaşanmaya başlanınca, Zeytun'daki büyük isyanı anımsatmak yeterli olur sanırım, eğer bir halk hükümeti olmak ve savaş yürütmek hakkını yitirmek istemiyorsak, karşı önlemler almak zorundaydık. Lepsius ikna olmak üzereymiş gibi başını sallıyor. Mahkemece kanıtlanmış vatana ihanet suçları nelerdi ekselans? Sanki suçların sayısı bitmek tükenmek bilmezmiş gibi bir el hareketi yapıyor Enver. Rusya ile komplo. Petersburg donanmasında Sazanov'un Ermenilere düzdüğü övgüler her şeyi yeterince açıklıyor. Ayrıca Fransa ve İngiltere ile işbirliği. Bozgunculuk, casusluk, düşünebildiğiniz her şey. Ve bu davalar doğru dürüst mahkemelerde görüldü, öyle mi? Harbiye mahkemelerinde elbette. Sizin ülkenizde de farklı olmazdı. Kısa süre önce en ağır 15 dava görüldü. Yargılama sonucunda bu 15 kişi alenen idam edildiler. Lepsius içinden naif bir küstahlık diye geçiriyor. Arkasına yaslanıp sesinin titremesine engel olmaya çalışıyor. Benim bildiğime göre bu 15 Ermeni savaştan çok önce tutuklanmışlardı. Dolayısıyla yürürlükteki savaş hukukuna göre vatana ihanet etmiş olmaları pek mümkün değil. Biz devrimden çıkıp geldik buraya, diye yanıtlıyor general. Gerçi söylediklerinin konuyla ilgisi yok ama tadına doyulmaz muziplikleri anımsayan bir erkek çocuğun neşesi var sesinde. Bu işlerin nasıl yapıldığını biliriz. Devrim üzerine dilinin ucuna gelen etkili bir sözü yutkunuyor Lepsius. Hafifçe öksürerek başka soruna geçiyor. Peki burada İstanbul'da tutuklayıp sürdüğünüz Ermeni ileri gelenleri ve aydınlar, onlar da bu vatana ihanetle suçlanıyorlar? Çanakkale cephesine çok yakın bir bölgede o olası vatan hainlerine göz yummayacağımızı anlamalısınız. İtiraz etmeyen Lepsius ani bir tez canlılıkla asıl meseleye geliyor. Ya Zeytun? Zeytun'a ilişkin görüşlerinizi kesinlikle duymak istiyorum ekselans. Enver Paşa'nın pırıl pırıl güler yüzlülüğü görünür biçimde gölgeleniyor. Zeytun ayaklanması Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihinde en büyük ve en alçakça isyanlardan biridir. İsyancılarla mücadelede ne yazık ki birliklerimiz ağır kayıplar verdi. Bu kayıpları şu an ezbere söyleyemem tabii. Benim Zeytun'a ilişkin bilgilerim ekselanslarının verdiği bilgilerden farklı. Lepsius saldırısını her hecede duraklayarak yapıyor. Benim bilgilerim halkın ayaklanmadığını, tersine bölge ve sancak makamları tarafından aylar süren bir provokasyon ve baskıya maruz kaldığını gösteriyor. Zeytun'da sözünü ettiğiniz olay polisin takviye edilmesiyle halledilebilecek önemsiz bir şeydi. Oysa birkaç bine varan askeri takviye, her adil insan için önceden planlanmış olan amacı net biçimde ortaya koyuyor. Sizi yanlış bilgilendirmişler, diyor general kayıtsız bir nezaketle. Bilgilerinizin kaynağını sorabilir miyim Bay Lepsius? Birkaçını söyleyeceğim ama önceden belirtmeliyim ki bunlar arasında Ermeni kaynakları yok. Örneğin Alman elçilerinin kısa notlarından tamamen haberdarım. Elimde dehşet verici olayların görgü tanığı olan misyonerlerin notları var. Ve nihayet Amerikan elçisi Mr. Morgenthau sayesinde durumun eksiksiz manzarası serildi gözümün önüne. Mr. Morgenthau, diye yanıtlıyor Enver Küstahça, Yahudidir ve Yahudiler her zaman azınlıkların fanatik savunucusudurlar. Bu nazik kibir donduruyor Lepsius'u, elleri ve ayakları buz gibi. Önemli olan Mr. Morgenthau değil, ekselans, önemli olan gerçekler. Gerçekleri ise inkar edemezsiniz, etmemelisiniz. 100 bin insan sürgüne gönderildi bile. Resmi makamlar göçten söz ediyorlar. Fakat ben bunun en azından, yumuşatarak söylüyorum, sözcüğün ırzına geçmek olduğunu iddia ediyorum. Dağlı köylülerden, zenaatçılardan, kentlilerden, uygar insanlardan oluşan bir halkı bir kalem darbesiyle Mezopotamya çöllerine, bozkırlarına, Bedevi kabilelerinin bile kaçtığı okyanuslar kadar geniş o sahraya sürmek olacak iş mi? Aslında bu amacın kendisi de bir hileden ibaret. Çünkü bölge yetkilileri nakil işini öyle düzenliyorlar ki zavallılar yürüyüşün ilk 8 gününde açlık, susuzluk, hastalık nedeniyle ölüyor ya da çıldırıyor. dirençli delikanlılarla erkekler ise Kürtler, haydutlar, hatta bizzat askerler tarafından katlediliyor. Genç kızlarla kadınların payına düşen de tecavüze uğramak, kaçırılmak. General nazik bir dikkatlilikle dinliyor. Bu arada gevşemiş yüz ifadesine anlaşılan şu: ben bu bayat şarkıyı günde 10 kez dinliyorum. Beyaz kadınca elleriyle kollarından çekiştirerek çıkardığı manşetlerini daha çok önemsiyor gibi. Çok üzücü olaylar, fakat büyük bir ordunun başkomutanı savaş bölgesinin askeri güvenliğinden sorumludur. Harp bölgesi mi diye bağırıyor Lepsius, ama sonra hemen kendisine egemen olup Enver'in sakin ses tonunu almaya çalışıyor. Harp bölgesi tek yeni nüans bu. Zeytun, vatana ihanet, bozgunculuk eskiden de söyleniyordu. Bu aracı Abdülhamit ustaca kullandı geçmişte. Ermeniler buna bir kez daha inanırlar mı acaba? Ben sizden daha yaşlı bir adamım Ekselans ve olanları bizzat yerinde yaşadım. Ne var ki şimdiki sürgünü düşündüğümde eski günahkardan özür dilemek zorunda hissediyorum kendimi. Bugünle karşılaştırıldığında Abdülhamit bir acemi çaylak, zararsız bir çocuk olarak kalır. Partiniz Ekselans eski sultanın kanlı iktidarının yerine adalet, birlik ve ilerlemeyi koymak istediği için yönetimi ele geçirebildi. Komitenin adı da bunu ifade ediyor zaten. Lepsius'un darbesi yürekli, hatta biraz düşüncesizce. Bir an Harbiye Nazırı'nın ayağa kalkıp konuşmayı sonlamasını bekliyor. Oysa Enver gayet sakin oturmakta, nezaketinde en ufak bir değişiklik yok. Hatta samimiyetle eğiliyor Lepsius'a. Size bir karşı soru soracağım Bay Lepsius. Ne mutlu ki Almanya'nın hiç iç düşmanı yok, ya da pek az var. Ama başka koşullar altında iç düşmanları olduğunu varsayalım. Örneğin Fransız Alaslıları, Polonyalılar, Sosyal Demokratlar ve Yahudiler, hem de şimdi olduğundan daha çok sayıda. Böyle bir durumda Bay Lepsius, ağır savaş koşulları içinde bulunan, dış düşmanlarca kuşatılmış ulusunuzu iç düşmanlardan korumak için her türlü aracı onaylamaz mıydınız? Harbin neticesi için tehlikeli olabilecek halk kesimlerini bir araya toplayıp kimsenin yaşamadığı uzak bölgelere göndermeyi o zaman da acımasız mı bulurdunuz? Johannes Lepsius ayağa fırlayıp tepinmemek için iki eliyle bastırıyor bedenini sandalyeye. Eğer halkımı yönetenler, böyle başlıyor söze, ses tonu oldukça yüksek, başka ırklara mensup ya da farklı dinlere inanan yurttaşlarına adaletsiz, yasa dışı ve insanlığa yakışmayan, az daha Hristiyanlığa yakışmayan diyecekti, biçimde davranırsa hemen o an Almanya'yı terk edip Amerika'ya göç ederim. Enver Paşa ağır ağır indirip kaldırıyor göz kapaklarını. Eğer başkaları da böyle düşünüyorsa Almanya için üzücü bir durum. Bu halkınızın ulusal iradesini acımasızca hayata geçirmek için gerekli güce sahip olmadığını gösterir. Konuşmanın tam burasında papaz aniden büyük bir yorgunluk hissetti. Bu duygu karşısında oturan içsel bütünlüğe sahip ufak tefek yapılı insanın kendi açısından haklı olmasından kaynaklanıyor. Dünyanın hiddetli bilgeliği İsa karşısında her zaman haklı çıkıyor işte. Fakat en kötüsü Enver'in haklılığının şu an Lepsius'u etkilemesi ve mücadele gücünü zayıflatması. Kendi vatanının belirsiz kaderi bir dağ ağırlığında düşüyor vicdanına, fısıltıyla yanıtlıyor. Karşılaştırma doğru değil. Elbette karşılaştırma doğru değil, fakat yararımıza sonuç veriyor. Almanlar için kendilerini savunmak ne kadar zorsa, biz Osmanlılar için bu savunma 100 kat daha zordur. Lepsius acı veren parçalanmışlığı içinde mendilini çıkarıyor cebinden. Mendili elinde parlamenter flaması gibi tutuyor. Söz konusu olan iç düşmana karşı savunma değil, başka bir ulusun planlı biçimde yok edilmesi. Enver'in kayıtsızlığına daha fazla dayanamayan gözleri kahraman resimlerinin bulunduğu odaya kayarken kesik kesik ve donuk biçimde söylüyor bunları. Oradaki Patrick Monseigneur Saven değil mi? Lepsius ekonomi üzerine konuşması gerektiğini anımsıyor hemen. Yeni bir mücadele için toparlıyor kendisine. Ekselans, zamanınızı boş konuşmalarla alacak değilim. Belki sizin de tam olarak algılayamadığınız, ki bu bir başkomutanın görev yükü düşünüldüğünde anlaşılır bir şeydir, bazı noktalara dikkati çekmek cesaretini göstereceğim. Ülkenin ilk kesimlerine, Anadolu'yu, Suriye'yi, buralarda yıllarca ağır koşullar altında çalıştığım için belki sizden daha iyi tanıyorum.